Ayrım 44, sayfa 374, Resmo. Eleni Parios için diktiği yeni elbiseyi çocuğa giydirdi. Uzaktan seyrediyor ve bu güzel huylu çocuğun her koşulda hayatın şartlarına uyum gösteren sakin tabiatını hayranlıkla izliyordu. Elbiseyi Parios'a biraz büyük dikmişti. Açıkçası Filip'in elbisesini ancak bu kadar küçültebilmişti. İkisi de bu manzaradan hoşlandılar. Dudaklarında bir tebessüm belirdi. Birbirlerine sarıldılar. O küçük tebessüm kahkahaya dönüştü. Eleni son kez aynaya baktı. Tertipli bir manzara içindeydi. Kiliseye gitme vakti gelmişti. Kapıyı açtı, Parios'la yan yana dışarı çıktılar. Anastas verandadaydı. Kiliseye gidenleri seyrediyordu. Evlerinden telaşsız adımlarla çıkıyor, kapılarını özenle kilitleyip yeni boy vermiş çiçek tarhlarının arasından usul adımlarla yürüyerek tepenin eteğine kurulmuş kiliseye yöneliyorlardı. Eleni şaşırdı. Anastas günlük kıyafetiyle veranda direğine dayanmış çevreyi seyrediyordu. Bir an korkuya kapıldı. Bu sabah Anastas'ın kiliseye gelmeyeceği endişesi yüreğini yormuştu. Söyleyecek bir şeyi yoktu. Bu endişeli manzara içinde hüzünlü bir korkunun izlerini derinleştirdi. Parios kavradığı manzaranın yükünü taşımak istemedi. ''Hadi baba, kiliseye geç kalmayalım.'' Anastas sakin adımlarla verandadan aşağı indi, iki elini birden uzattı. Önce Parios'un elini tuttu. Sonra Eleni'nin merdivenlerden inmesine yardımcı oldu. Ortalarında yer aldı. Hep birlikte kiliseye yöneldiler. Eleni'nin evi kiliseye en yakın konumdaydı. Hem ovaya yayılmış evleri hem de meydanı görüyordu. Herkes kiliseye gelmek için yokuşu tırmanırken Eleni ve ailesi bayırdan birkaç adım aşağı inerek kiliseye ulaşabiliyordu. Her hafta aynı şeyleri seyrediyor, gelenlerin yürüyüşünden neredeyse aile içi sorunlarını ya da mutluluklarını tahlil edebiliyordu. Bunlar bir mistik hissedişten çok, günlük gözlemlerin verdiği ilhamların dinlendirilmesiydi. Eleni bu maharetten mutluydu. Tek sıkıntısı bunları Anastas'la paylaşacak fırsatının yokluğuydu. Kiliseden içeri girdiler. Papaz kapının eşiğinde bekliyor, gelenleri hoş sözlerle karşılayıp oturmalarını istediği yerlere yönlendiriyordu. Bu pazar ön sırada Anastas ve ailesi için 3 sandalye ayrılmıştı. Çevredekileri selamlayarak yerleştiler. Çocuklar tören sahnesinin bir ucundan diğerine doğru yarım ay şeklinde dizilmişlerdi. Omuzlarından başlayıp boyunlarını çevreledikten sonra göğüs hizasında bol pileli yumuşak bir akış gibi topuklarına inen elbiseler içindeydiler. Sanki gökyüzüyle yeryüzü konumlarını değiştirmiş, denizin maviliği üste, bulutların beyazı aşağı indirilmiş gibiydi. Bu şaşırtıcı manzara insanı hoşnut eden bir güzellik veriyordu. Ani bir sessizlik hakim oldu. Çocukların sesinde insanı nefessiz bırakan bir söyleşi zevki vardı. İlahiler korosu, Tanrı ve insan varlığındaki eşitliği tanımlayan bir kutsal şarkıyı seslendiriyordu. Göklerdeki pederimiz, adın yüce olsun, kudretin dünyayı kucaklasın. Göklerde olduğun gibi, yeryüzünde de hep senin istediğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de suçlarımızı bağışla. Bizi günah işlemekten koru ve kötülüklerden kurtar. Anastas, Parios'un kulağına fısıldadı. Anladın mı? Hayır. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Çocuklar ilahiyi bitirip sessizce ayrılmaya başlamışlardı. Papaz kürsüye geldi. Başkalarının bekleyişlerini hemen şaşırtan, sonra asıl konuya gelip söyleyeceklerini özetleyen üslubu vardı. Kısa bir vaaz ile sırayı sağmayı düşünüyordu. Dediğini yaptı. 3-5 cümlelik bir nasihat konuşmasının ardından bütün cemaati bahçe sofrasına davet etti. Eleni şaşırmıştı. Parios'un yüzündeki hayret, Anastas'la aralarında bir sohbetin geçtiğini hissettiriyordu. Kafasına koymuştu. Vaaz sırasındaki fısıltıların ne anlama geldiğini öğrenecekti. Eğer inançlarını yücelten bir sır varsa, onu öğrenmeden yüreğini sakinleştirmesinin mümkün olmadığını biliyordu. Parios'u sofraya yönelttikten sonra Anastas'a yaklaştı. Sadece onun duyacağı kadar yumuşak sesle sordu. Vaazda seni üzecek bir şey mi oldu? Hayır. Sadece her hafta aynı şeyleri dinlemekten usandım. Hiçbir şey söylemedi ki. Anastas elini kırmak istemiyordu. Her şeyi alttan almaya niyetliydi. Ama tespit ettiği bir gerçeği de mutlaka söyleyecekti. Dinlediklerimiz inançlarımız değil, korkularımız. Onları bize öyle garip bir niyet ve dille anlatıyorlar ki, erdemlerimiz bir eziyet mengenesine dönüyor. İnanç dedikleri şey birer hakikat düşmanlığına dönüşüyor ve biz onların kölesi oluyoruz. Eleni şaşkınlık içinde kaldı. Parios'un bunları duymamış olmasını bir teselli kadar güzel ve isabetli bulmuştu. Ama Anastas söylediklerinde gerçekten haklı mıydı? İçindeki korku buydu. Bir türlü sırrını çözemediği bu korku yavaş yavaş inançlarını kucaklıyor, sonra çevresindeki bütün varlıkları kaldırıp kendisini gürültülü bir başıboşluğa bırakıyordu. Anastas'a bu duygularını hissettirmek istedi. Hoşlanmadığımız bir şey söylendiğinde hırçınlaşıyoruz. Pohpohlandığımızda uysal olmamız gerekiyormuş gibi karakterimiz boyun eğiyor. Bunu çok zayıf duygular olarak görüyoruz. Dirençlerimizin terbiyesini zayıf bıraktığımızı hissediyorum. Sofranın bulunduğu yere yaklaşmışlardı. Parios, iki elinde tepeleme doldurulmuş iki tabakla kendilerine yaklaşıyordu. Anastas şaşırdı. Smyrna, Giritli zengin kızlarının giydiği bol etek ve dar bluz içindeydi. Beyaz bir kısrağa binmişti. Gözleri Eleni'nin üzerindeydi. Yüzü durgundu. Bakışlarına umursamayan insanların abartılı hallerini takınmaya çalışıyor ama istediği tesiri yaratacak manzarayı veremiyordu. Atından indi, yanında kendisine göz kulak olması istenen iri yarı saygılı bir koruma vardı. Parios'a yanaştı, gülüyordu. Smyrna isterse yüzünün her uzvunu geniş kahkahalı manzarada şerbetli bir ağız keyfine çevirebilirdi. Parios'un elindeki tabaklarından birisini hemen kaptı. Her hareketi kurnazcaydı ve mahirane bir süratle istediğini elde etmişti. Bu tabak bir kişi için çok fazla. Ötekini annenle babana ver. Bunu da seninle ben paylaşalım. Anastas'ı görmezlikten gelmek istiyordu. Bu isteğine biraz da kadınlık katmak istedi. Eleni'ye baktı, fırsatı yakalamıştı. Hızla kullandı. Sizi üzmedim değil mi? Eleni cevap vermedi. Smyrna'yı ilk kez bu kadar sakin görüyordu. İlk izlenimleri yavaşça değişmeye başlamıştı. Parios'u bu kadının üzerine salarsa elinden Anastas'ı nasıl kurtaracağını düşündü. Doğrudan Anastas'a yönelirken geri dönüp Parios'u cesaretlendi. Parios, o tabak ikinize de fazla, ikiniz de az yiyin. Tabağı ikiye bölüştürdü, yarısını boş bir tabağa koydu. Anastas'a sunmak için yürüdü. Bir sere güldü, sonra elindekini uzattı. Acıkmış olmalısın. Neden her fırsatta beni kayırıyorsun? Çünkü hayatımın tam ortasına bir yıldız gibi düştün. Işıklarım, yönlerim ve hayallerim ilk kez bir noktada birleşiyorlar. Araya Parios'un sesi girdi. Anastas'ın dikkatini çekmek istiyordu. Glafkos'u gösterdi. Glafkos, kilise bahçesinin duvarına bağdaş kurmuştu. Denize uzanan bereketli ovayı seyrediyordu. Atina'nın mübadillere ilave olarak dağıtılacağı söylenen nimetli zemin aklına kurşun gibi girmişti. Parios'un sesinde biraz korku, biraz alay vardı. Bu büyük adamın derdi var galiba, derin düşüncelere dalmış. Anastas hoş adamdı. Zor anların yarattığı bir sevinci önceden kavrayan maharete sahipti. Parios'u koltuk altlarından tutup havaya kaldırdı. Yüzünü engin denize uzanan topraklara çevirdi. Büyük insanlar düşünmez, akıllarına geleni yaparlar. Biz korktuğumuz yerde onu büyük sanırız. Bizi korkak yapan küçük şeyler vardır ve hepsi ürkek ruhlu küçük tesadüflerle başlar. Neden gözümü korkutuyorsun? Aksine Parios, aksine. Her zaman küçük kalmayacağız. Gün gelecek, bizim de güçlü bir bileğimiz olacak. Şarköy Mübadilleri Dağıtım Merkezi. Sabah ezanı okunuyordu. Mübadiller kafilesini uzun yola götürecek kamyonlar meydana girdiler. Dün gece yola çıkarılanlardan sonra etraf tenhalaşmış, yeni gelecek kafileye yer açmak için sahil yolundaki bir tarla akşam düzeltilmiş ve bir su çekilmişti. Derme çatma çeşmenin yanına testiler dizilmişti. Her aile sadece bir testi alacaktı. Şoförler önceden tenbihlenmişti. Yol boyunca çeşme başlarında duracak ve kafilenin temizlik ihtiyaçları için mola verilecekti. Yüzbaşı İhsan, Silivri'ye kadar kafileye göz kulak olmak üzere görevlendirdiği müfrezeye ilave cephane vermişti. Ne de olsa nimetin kokusunu önce eşkıya alıyordu. Hasan Hoca, Halil, Hasibe teyze, Safiye gece boyu sohbet ettikleri Havva ve Bahri ile kucaklaştılar. Selanikli Şevket Bey daha tertipli bir hürmetle vedalaştı. Halil örtüyü kamyona serdi, annesini oturttu. Son 3-5 parça eşyasını koydu. Diğer yolcuları da yerleştirdiler. Kamyonun arkasında Hasan Hoca için yer ayırmıştı. Sonra eşyasını yerleştirmişti. Hasan Hoca'ya yanaştı. "Hocam, kamyonda yerinizi ayırdım. Eşyanızı yerleştirdim. Artık Hasibe anayla sohbet edersin." Hasan Hoca'nın ismi duyuldu. Yüzbaşı İhsan kendisini çağırıyordu. Kumandana doğru yürüdü. Yüzbaşı İhsan da Hasan Hoca'ya doğru yürüyordu. Elinden tutup Bafra Alaçam kamyonuna doğru yürüdü. Şoför mahallenin kapısını açtı. "Hocam, kafile reisi sensin. Varınca iki satır yaz. Yüzbaşı İhsan Şarköy'de yeter." Ezan bitince minareye belediye tellalları çıkıp mübadele katiplerinin tebliğlerini okudular. Kavala, Drama, Gümülcine kafilesinin Aydın-Muğla istikametine yola çıkmak için kamyonlarına yerleşmeleri isteniyordu. Koşuşmalar başladı. Çeşme başında dağıtılan testileri alanlar eşyalarıyla birlikte İzmir kafilesi için gösterilen kamyonlarına yöneldiler. Düzen kaybolmuştu. Herkes telaş içinde sığınacağı bir yer arıyordu. Kafileler tek tek yola çıkarılıyordu. Hepsi şaha kalkmış bin boğalar gibiydi. Elmas bakışlı Makedon kızları yorgun ve sabırlı tavırlarıyla dört bir yandan limanı kuşatmaya çıkmışlardı. İçlerinde sonsuza uzanan zamanın merakı vardı. Şarköy. Mehmet Nabi Bey'in otomobili Şarköy meydanına girdi. Herkes merak içindeydi. Gelenin kim olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Mehmet Nabi Bey kapıyı açtı, elini uzatıp Nesibe Nusret'in inmesine yardımcı oldu. Birlikte kumandanlık binasına yürüdüler. Nöbetçi yollarını kesti. Tanıdık bir yüz görünce sevinmişti. Nesibe Nusret'in hatırını sordu, işi uzatmadan durumu özetledi. Yüzbaşı Mübadil Kayıt Merkezi'ne gitti. Bugün ilk sevkiyat yapılıyor. Nesibe Nusret bir şans denemesi yapmak istedi. Bu temiz yürekli askere böyle bir kurnazlığın ayıbını nasıl kaldıracaktı? Her şeye rağmen denedi. "Matmazel Zoe nerede?" Asker esas duruşa geçti. "Görürseniz hoş davranın ona. İyi kızdır, çok iyi." Mehmet Nabi Bey askere teşekkür edip Nesibe Nusret'e fısıldadı. "Zannederim yüzbaşıdan başka hiç kimse ne olup bittiğini anlatamaz. En iyisi İstanbul'a dönelim. Sonra münasip bir zamanda tekrar gelebiliriz." Nesibe Nusret kararlıydı. Otomobile yüredi. "İçimin sıcak hisleri vardır. Beni nereye alıp götürürlerse yürür giderim." Resmo. Tören bittiği halde kilise bahçesi tenhalaşmamıştı. Kadınlar pazar sabahı için hazırlamış oldukları yiyecekleri masanın üstüne sermişlerdi. Kabak çiçeği dolması, tahinli bakla ezmesi, etli ebe gümeci, enginarlı pilav, kuzu etli Arap saçı, fırında patlıcan dolması, bal kabaklı börek, İzmirli Mübadil kafilesinin Girit'e getirdiği yemeklerdi ve herkeste derin bir iştah uyandırıyordu. Eleni Anastas'ı arıyor ve bulamayışının yarattığı garip telaşı hissettiriyordu. Parios, yaşanan garip durumu fark etmişti ve Anastas'ı gösterdi. Anastas aynı garip manzaraya yeniden bürünmüştü. Gözleri dimdikti. Glafkos'un terini silişini seyrediyordu. Gözlerini kırpmaksızın izliyordu. Eleni'nin yaklaştığını fark etmedi. Onun sesiyle irkildi. Sıkıntın ne? Anastas'ın hatları gevşedi, sesi yumuşaktı. Doğru eve gidelim. Neden? Glafkos'u gösterdi. Bu adama dayanamıyorum. Rüzgar çıkmıştı. Hafifti ama Glafkos'un duvara bıraktığı şapkasını uçurmuş, yolun ortasına düşürmüştü. Eleni ve Anastas yürürken Glafkos'la karşılaştılar. Anastas uzun uzun seyretti. Glafkos eğilip şapkasını alırken Anastas, Eleni'nin omzuna kolunu attı ve yürümeye başladı. Parios'a el salladı. Hadi, eve gidiyoruz. Şarköy. Nesime Nusret, Zoe'nin bahçesine girdi. Eski intizam ve güzellik kaybolmuş, tabiat adeta hoyrat bir el gibi o güzelim çiçekleri darmadağın etmişti. Kapıyı çaldı, ses veren yoktu. Veranda penceresinden içeri baktı, kimseler görünmüyordu. Nesibe Nusret bahçe makasını alarak iri boylu çiçeklere yaklaştı, her birini tek tek ayırdı. Onlarca değişik ve çekici renk cümbüşünü andıran çiçek tarlasına girdi. Beyazdan başlayıp farklı renklerin yarattığı değişik desenlerin süslediği bir ebruli güzellik, bütün bakışları kendisine kilitlemiş gibiydi. İlk renk süt beyazıydı. Zümrüt yeşiline uzanan ahenkli dağılışın içinde limon sarısı, portakal kızılı, çekirdekli kavun içi, gölgeli leylak, hareli pembe, kırmızı çizgili güvez, fıstıki yeşil, koyu kahve ve bütün güzellikleri ile varlıklarını sergilemişlerdi. Tenine mor noktaların işlendiği açık mavilerin güzelliği bambaşkaydı. Nesibe Nusret, süt beyazından bir tanesini kesip Mehmet Nabi Bey'e uzattı. İzmir'de bunlardan yüzlercesini bulabilirsiniz. Her birinde öyle bir göz nuru vardır ki, ışıkların ağladığı gizli karanlıklardan kendileri için bembeyaz sabahlar yaratırlarmış. Mehmet Nabi Bey, kendisi için ümit kapılarının açılabileceği bir anı yaşıyor gibiydi. Bütün dikkatini Nesibe Nusret'in açıklamaları üzerinde topladı. Bir gönül tazeler gibi konuşuyordu. Bunlara İzmir'de ihtiyarlar kılıç çiçeği derler. Çocukluğumda babam boyum kadar olanlarından 3 tane keser ve sabah soframızın üzerine yerleştirirdi. Beyaz olanı annemin tabağının kenarına koyardı. Kırmızı olanı kendi önüne dik yerleştirir ve ucunu anneme yöneltirdi. Yıllar yılı neden böyle yaptığını anlamadım. Ta ki... Nesibe Nusret konuşmasını kesti. Mehmet Nabi Bey'in meraklı dinleyişinden etkilenmişti. Onu daha derin ölçeklerde etkilemeyi düşündü. Konunun derinleşmesine fırsat vermeyecekti. Böyle hüzünlü bir hatıra hissiyle yetinmek istemiyordu. Ama Mehmet Nabi Bey'in sorusunu hiç beklemiyordu. Peki üçüncüsü ne renkteydi? Nesibe Nusret, tenine mor noktaların işlendiği gök mavisi çiçeklerden en göz alıcı olanını kesti. Sapının ucuna iri bir yaprağı dolayıp Mehmet Nabi Bey'e uzattı. Mavide şefkat vardır. Ben şefkatle büyütülmüş bir çocuktum. Mehmet Nabi Bey uzatılan kılıç çiçeğini aldı. Mavinin tenine işlenmiş morların ahenginde soylu olmanın heybetli güzelliği vardı. Maviler yavaş yavaş koyu bir eflatun hırkaya dönüşüyordu. Mehmet Nabi bu renk değişimini hayretle seyrediyor ve yıllardır bahçelerde gördüğü kılıç çiçeklerinin şimdiye kadar farkına varmamış olmanın ayıbını gizlemeye çalışıyordu. Aklında bir soru vardı. Kılıç çiçekleri hiç solmaz mı? Nesibe Nusret sesini hafifletti. Bir sır verir gibi uysal bir sesle cevapladı. Hayır, kılıç çiçekleri sadece paslanırlar. Ayrım sonu, sayfa 381.